Merhaba, ben Mesut Çevik.
Merhaba, ben Erdi Özağ.
Bu videomuzda Erdi'yle beraber Sony'nin yeni lansmanını gerçekleştirdiği C5 Ultra ve V5'i konuşacağız. İlk olarak C5 Ultra ile başlayalım. C3'ün yerini alan telefon C3'e kesinlikle benzemiyor. Çok güzel özelliklerle donatılmış.
Valla Xperia ailesinin iki telefonu da orta segmenti hedefleyen modeller. C5 Ultra daha çok kamera yetenekleriyle ön plana çıkan. M5 ise üst seviyeyi nasıl orta segmente getiririz diye geliştirilmiş donanım yetenekleriyle ön plana çıkan bir telefon.
Ya zaten M5'e gelince o kısmı ayrıca konuşmak istiyorum. M5'in teknik özelliklerine baktın, tepe model telefon aslında.
Gerçekten hakikaten. C5 evet, tasarım ve kamera olarak önemli bir telefon ama M5 hani sahip olduğu özellikler itibariyle çok heyecan veren bir telefon. Ki fiyatıyla da zaten değerlendireceğiz. Önemli işlere imza atabilecek gibi görünüyor.
Şimdi Sony'nin C3'ü neydi? Selfie telefonu olarak lanse ettiği, ön tarafta gelişmiş bir kameraya sahip olan bir telefondu.
Sonrasında C4 de geldi esasında. Pek çok yurtdışı kaynakla bunu göz ardı etmiş ama C4 ile C5 arasında nispeten daha kısa zaman dilimi olduğu için direkt insanlar C3'ten C5'e atlanmış
bir gibi bir ihtimalle daha fazla yaygın kullanıcı tarafından kullanılan model C3 olduğu için öyle bir şey düşünüyorlar. C5 Ultra'ya geçtiğimizde ise ekran 6 inç oluyor. Ön tarafı 13 megapiksel otofokus kamera geliyor ve otomatik netlemesi sayesinde de arka kamera gibi fotoğraf çekebilirken LED flash'a da desteklenmiş. Hangi telefon hatırlattı sana?
Valla X'in telefonunu hatırlattı.
DesireEye hatırlattı. Ama DesireEye göre daha kibar duruyor bunun kamerası.
Valla şimdi zaten bu telefonda ilk konuşmamız gereken detay tıraşlanmış çerçeveler olsa gerek. Çünkü neredeyse yok denebilecek kadar az kenarlarda çerçevesi var. Zaten hani ince çerçevelerin telefona ne kadar güzel göründüğünü, telefonun nasıl havasını değiştirebildiğini biz daha önce işte başka firmaların telefonlarında da görmüştük.
Zaten çerçevesi olan telefonları da hem kullanıcılar hem biz eleştiriyoruz.
Evet, eleştiriyoruz. Hani bu telefonun çerçevesi var. Özellikle üst çerçevesi nispeten kalın kalmış telefonun geneline orantıladığımız zaman ama kenarların çerçevesiz olması gerçekten telefonun çok güzel görünmesini sağlamış. Zaten toplamda da 8.2 mm gibi bir kasa kalınlığına sahip telefon ama biraz ağır bir telefon. İşte neredeyse 190 gramlara ulaşabilecek bir ağırlığı var. 6 inç olduğu için nispeten görünmezden gelinebilir ama özünde baktığımız zaman bir telefon olarak değerlendirdiğimiz zaman biraz ağır kaldığını söylemek gerekiyor.
Evet, uzun süreli böyle web sitesinde falan gezerken bileğiniz ağrıtıyor genelde bu tip telefonlar.
Yani evet, biz daha önce benzer aldık telefonlarda da aynı sıkıntıları yaşamıştık. Şimdi 6 inç boyutunda bir ekranımız var, IPS ekran ve Full HD çözünürlük desteği sunuyor. Full HD 6 inçe çok fazla sırıtmaz, onu
yeterli,
söyleyebiliriz. Ama tabii 6 inç söz konusu olduğu için tek elle kullanım noktasında bazı insanlar zorluk yaşayabilirler. Burada da Sony yazılımsal bir optimizasyon yapmış. Mini mod denen yeni bir mod var. Ekranda diagonal bir şekilde, yani bir köşeden bir köşeye parmağını çektiğiniz zaman direkt 4 inçe denk gelebilecek şekilde küçülüyor ekran. Dolayısıyla standart olarak tek elle kullanıma yatkın olmasa bile mini modunu aldığında kullanıcılar 4 inç bir telefon kullanıyormuş gibi en azından yazılımsal fonksiyonları kontrol edebilecekler.
Samsung'un başlattığı güzel bir trend bu. Büyük ekran telefonlarda küçük ekran üstünde çalışabilmek. Şimdi diğer üreticilerin de benimsediğini ve devam ettirdiğini görüyoruz. Artık neredeyse büyük ekranlı her telefon modelinde ekranı küçültme seçeneğine sahip oluyoruz. 6 inçi bakma, senin dışında herhalde kullanabilecek adam azdır tek ellerde.
Yani esasında şimdi iPhone 6 Plus'a da bakıyorsun mesela. O da küçük bir telefon sayılmaz. Ekranın oranla kasası da büyük bir telefon.
Birçok 6 inçlik telefonla yarışır onun
yarışır.
Kasası.
Yani Çin'de bakıyorsun milyonlar satmış. Dünyada bakıyorsun milyonlar satmış. İnsanların büyük ekrana bir sevdası var. Çünkü bir şey izlemek daha keyifli, bir şeyler okumak daha kolay. Tablet gibi kullanabiliyorsun ama aynı zamanda tek elle kullanmak çok daha zor. Dolayısıyla böylesine yazılımsal ayarlar gerekiyor. Dediğin gibi bunun öncülerinden biri Samsung oldu. Artık herkeste var. Herkeste de olmalı zaten. Eğer tablet yapacaksan, büyük ekran içine gireceksen mutlaka yazılımda kullanıcılara böyle bir optimizasyon sağlamalısın.
Şimdi genel olarak telefona baktığımız ön kamerasını söyledik Erdi. Arka kamerası da 13 megapiksel. Yani DesireEye ile tam benzerlik var orada.
Zaten işin ilginç tarafı evet, çözünürlük aynı. Üstelik sensörler de aynı. İkisinde de XMRS sınıfı sensör kullanılmış ve iki kamerada otomatik fokus, otomatik netleme yeteneği var. Bu gerçekten de önemli bir detay. Çünkü ön kamerada otomatik netlemenin olmaması, diyorsun ki bende geniş açılı lens var. Bir saniye 5 kişiyi birden sığdırabileceksin ama otomatik fokus yok. Dolayısıyla kimi zaman istenmeyen görüntüler ortaya çıkabiliyor. Sony bunu gerçekten çözmüş ve aynı zamanda LED flash'la destekleyerek düşük ışıklı ortamlarda bile daha iyi fotoğraf çekilmesini sağlamış. Ama zaten LED flash giderek yaygınlaşıyor telefon tarafında.
İşlemci için ne diyorsun? Full HD yeter mi sence?
İşlemci MediaTek'in 6752'si, 8 çekirdekli Cortex A3 tabanlı bir işlemci. MediaTek'in şimdi zayıf olan tarafı GPU'sunun her zaman muadillerinden zayıf kalması. GPU'nun ise muadiline göre nispeten daha güçlü olması. Full HD'de 700 MHz'de çalışan işte ARM tarafındaki Mali 760 MP2 ile oyun oynarsın ama hani bu telefonun diğer özellikleriyle orantıladığımız zaman, kamerasının yeteneklerini dikkate aldığımız ve diğer unsurlarını kattığımız zaman bir miktar geride kalır gibi geliyor. Ama hani bu şu demek değil, bu telefonu aldığın zaman aman oyun oynayamayacaksın, aman şunu yapamayacaksın. Ray Tracing 3'ü de kurar oynarsın. Çünkü ekran büyük ama çözünürlük Full HD'de kaldığı için hala pek çok oyunda sıkıntısız bir şekilde iyi bir deneyim yakalarsın.
Evet, tabii denemelerini tam olarak anlayamıyorsun. Frame atlıyor mu, atlamıyor mu falan.
Biz şu anda kağıt üzerindeki veriler üzerinden konuşuyoruz ama MediaTek'in çözümünün olması burada özellikle CPU tarafına baktığımız zaman örneğin hani Snapdragon 615'ler vesaire bunun çok gerisinde kalan bir platform. Dolayısıyla bu tam ara bir platform gibi değerlendirmek lazım. Toplamda bakıldığı zaman performans olarak iyi bir paket sunar gibime geliyor.
Şimdi nerede telefona genel olarak baktığımızda pili bana Sony'ye göre düşük kalmış diyeceğim. Çünkü şimdi 6 inçlik bir telefondan bahsediyoruz. Sony'nin daha küçük ekran telefonlara nasıl piller koyduğunu biliyoruz. Bu da işte telefonun orta sınıfı işaret ettiğinin bir göstergesi.
Evet, bu telefonda 2930 mAh büyüklüğünde bir pil var.
Yani küçük pildir ama Sony'ye göre küçük.
Yani demek orada akıllı bir... telefon standartları çerçevesinde değerlendirdiğimizden hallice büyük bir pil olduğunu söyleyebiliriz. Yani neredeyse 3000 mAh ama dediğin gibi Sony standartlarına baktığımız zaman pil Sony'ye göre küçük kalan bir pil olmuş. Hoş bakıldığı zaman önünde Xperia Z3 Plus'ta 2940 mAh var. Bunda 2930 mAh var ama bir yerden sonra da dediğin gibi ürün fiyat konumlandırması doğrultusunda bazı özellikleri iyi dengelemen gerekiyor. Şimdi bu telefonda böyle özellikler var. Dedik işte 67-52 neredeyse üst seviyeye yakın bazı açılardan performans sunabilir. E pil de 4000 mAh yaptığınız zaman şimdi orada düşünmeye başlarsın. Neden ben bir üstünü Sony telefonu alayım ki? Kamerada önde 13, arkada 13. Dolayısıyla böyle bir durum var ama Sony şunu söylüyor. Diyor ki tam şarja diyor. Xperia C5 Ultra diyor. Karma kullanımda 2 gün tamamlar diyor. Stamina modu açtığınız zamansa diyor bu süre daha da uzayabilir diyor. Açıkçası telefon 6 inç ekranından dolayı 2 tam gün tamamlayabilir mi karma kullanımında? Bundan emin değilim ama toplamda bakıldığı zaman Sony zaten pil kullanımı noktasında yıllardır Android dünyasının en başarılı ürünlerinden bazılarına imza atan bir firmadır. Yani pil konusunda kullanıcısını üzmeyecektir diye düşünüyorum bu telefon.
Evet, M5'e geçtiğimizde ise 6 inçten 5 inçe düşüyoruz ama bu sefer işlemci tarafında ve kamera konusunda çok iddialı bir telefon var. Şimdi C5 için ne dedik? Dedik ki bu telefon öz çekim odaklı bir telefon.
Pro selfie diyor mesela.
Evet, öz çekim odaklı bir kamerası var ama M5'te hem arka tarafta 21.5 megapiksel kamera var, ön tarafta 13 megapiksel otofokus kamera bizi karşılamaya devam ediyor. İçine giriyoruz yine MediaTek ama bu sefer üst seviye bir işlemci var.
Valla şimdi bu o kadar dolu dolu bir telefon olmuş ki yani nereden başlasak laf bitmez. Ama kamerayla başladın, kamerayla devam edelim istersen. Şimdi 21.5 megapiksel hani sokaktaki vatandaşın gözünden çözünürlük yarışıyla gittiğimiz zaman örneğin Xperia Z3 Plus'tan daha yüksek çözünürlüklü bir kamerası var. 20.7 megapiksel, 21.5 megapiksel gibi. Görüntü kalitesi anlamında ciddi iyileştirmelerin olduğu söyleniyor bu segment için. Çünkü esasına baktığınız zaman Xperia M5 neyin yerini alacak? Xperia M4 Aqua'nın yerini alacak. Şimdi iki telefona baktığınız zaman birisi hakikaten orta segmente kalıyor, birisi üst segmente yönelik bir telefonmuş gibi oluyor. M4 Aqua ile kıyasladığımız zaman kamerası hakikaten yani 2-3 jenerasyon önüne gelecek gibi bunu söyleyebiliriz. Kamera tarafında ilginç olan detay ise şu. Bu segment için özellikle diyor ki Sony tarafı bizde hibrit otofokus var. 250 milisaniyede hem faz algılamalı hem de kontrast algılamalı netleme yaparak diyor. Fazı hız için, kontrastı da hassasiyet için kullanıyoruz diyor ve 250 milisaniyede otofokus yapabiliyorsun, netleme yapabiliyorsun diyor. Üreticiler genelde bu açıkladıkları rakamları tutturamıyorlar ama 250 olmasın da 450 olsun. Yine evet. Şimşek hızında netleme yapmış olacaksın. Dolayısıyla baya baya iyi olacaktır diye düşünüyorum. Aynı zamanda yine bu segment için 4K video desteği de gelmiş durumda. Hoş. Benzer fiyat aralığında zaten 4K çeken telefonlar bir süredir vardı ama Sony'nin orta segment diye konumlandırdığı telefonlar açısından 4K'yı da görmeye başlıyoruz.
Şimdi şöyle bir şey var, bir gerçek var. Sony markalı diye tarif edebileceğimiz, herkesin tanıyabileceği bir marka. Hı hı. Keza Samsung, LG, HTC.
Tier 1 dediğimiz hani.
Evet, birinci sınıf markalar, herkesin bildiği markalar. Ünü konusunda sıkıntısı olmayan markalar. Ünlü markalarda böyle telefonlar bulamıyorsun bu sınıfta. Tabii yani şimdi evet. Telefonun fiyatına baktığımızda bazı arkadaşlar şey söyleyebilir.
OnePlus
işte 2'ler. OnePlus 2'ler var vesaire diyebilir. Tamam da OnePlus 2 kaç kişi biliyor? Bir de o var. Bir de kaç kişi satın alabilecek?
Şimdi yani. Tabii orada şöyle bir durum var. Hani yine sokaktaki vatandaş gözüyle baktığın zaman insan istiyor ki cebindeki parayı en dolu telefon almak. Yani burada herkes senin fikir olacaktır. Ama tabii şöyle bir durum var. Bu dediğin gibi Tier 1 dediğimiz birinci sınıf markalar, global markalar arasında böyle bir model yok. Onu söyleyeyim. Evet. İkincisi OnePlus 2 evet bazı açılardan daha üstün gelebilir ama şimdi Türkiye'ye getirdiğinizden teknik servisin yok. Muhatap olabileceğin kimse yok. Burada hani yerel çalışmalar yapılmıyor gibi gibi pek çok soru işareti var. Dolayısıyla onu doğrudan buna rakip tutmak çok aslında adaletli olmaz. Aslında OnePlus 2 doğrudan Samsung Galaxy S6'ya ya da HTC'nin One M9'una ya da LG'nin telefonuna rakip tutmak da doğru olmaz. Ama tabii vatandaş gözüyle baktığınız zaman insanlar en fazla özelliği en uygun fiyata satın almak istiyorlar. Xperia M5'e döndüğümüz zaman kamera tarafı dediğin gibi ön kamerada da otofokus olması yine önemli. 13 megapiksel büyük bir kamerası var. Yani selfie konusunda da öz çekim konusunda da yine iddialı bir telefon olmuş ama özellikle arka kamera tarafındaki bu böylesi yetenekler evet. Önem arz ediyor. Hani artık bu sınıf için ben optik görüntü sabitlemeyi bu telefonda görmek isterdim. Çünkü yavaş yavaş Sony süper orta sınıf telefon diyor. Özelliklerine baktığınız zaman üst seviyeden aşağı kalır yanı da yok.
Yanı yok evet.
Böylesi bir özellikle daha da iddialı bir hale gelebilirmiş ama genelde yine 4K desteğinin unutulmaması da güzel. Performans anlamında baktığımız zaman bu telefon MediaTek'in Helio X10 adını verdiği 6795 olarak da bilinen bir çipi kullanıyor. 8 çekirdekli bir çip, 2 GHz hızında çalışan ve PowerVR G6200 GPU var. GPU'su zayıf kısmen, Full HD ekran olsa bile. Ama CPU tarafına baktığımız zaman Snapdragon 810'umsu diyebileceğimiz. Evet. Çok çekirdekte daha iddialı. Tek çekirdekte ise Snapdragon 801'ler civarında performans sunan bir platform ki
fazlasıyla yeterli açıkçası.
Yani her işi fazlasıyla göre onu çok net söyleyebiliriz. Aynı zamanda mesela C5 Ultra'da 2 GB RAM vardı. Bunu 3 GB RAM kullanmışlar. Yine RAM tarafına da baktığımız zaman işte geçtiğimiz senenin süper telefonlarıyla kafa kafaya gelen bir telefon
benzer
olmuş.
Benzer bir telefon olmuş. 2600 mAh batarya görüyoruz 5 inçlik Full HD telefonda. Ben yeterli olacağını düşünüyorum.
Çok yani işte Galaxy S6, işte HTC One M9 bunlara baktığınızda aynı büyüklükte pil var zaten. Evet. Ama mesela Xperia Z3 Plus'tan biraz daha geride.
Şimdi nerede? Hani telefonun genel olarak özelliklerini değerlendirdiğimizde evet hoş bir telefon. Bir fiyatını söyleyelim burada. Bir de ondan sonra ben açıkçası Android 5.0 olmalarını burada yadırgadım biraz. Onun üstüne bayağı bir konuşabiliriz.
Evet, fiyatı söylemeden bir iki detay var. Onları da söyleyelim. Bu telefon mesela C5 Ultra'dan farklı olarak yine omnibalans tasarımı sürdürüyor. Yani uzaktan baktığın zaman bir Z3 Plus belki zannedebilirsin. Aynı zamanda suya ve toza karşı dayanıklı. Yine su önemli geçirmez bir durum var. Yine USB kapağını da açık bırakmışlar. Bir de kamerayla ilgili söylemediğimiz bir detay var. Mesela ISO hassasiyetinde bunu 3200'e kadar açık tutmuşlar. Dolayısıyla hani düşük ışık hassasiyeti noktasında iyi çekim yapabileceğini söylüyorlar ama hani Sony'nin önceki modellerine baktığımız zaman dünyanın sensörünü satan bir firma. İşte iPhone'unda da var, Note S6'sında da var, hepsinde var ama performans kendi sökümde. Cihazlarına geldiği zaman hani terzi kendi söküğünü dikemez derler ya, bir miktar yarıdan geliyordu. Şimdi benim Sony'den duyduğumda yeni nesil telefonlarda kameranın artık başka boyutta olacağı söyleniyor. İzlediğim videolar kadarıyla kameranın yazılım arayüzüne de bazı değişiklikler yapmışlar. Belki bu telefonlar bir milat olur. Bundan sonraki Sony telefonlar gerçekten de liderliğe aday olabilecek optimizasyonları da sunabilirler.
Zaten sınıfına getirdiği özellikler olarak baktığında güzel telefonlar gerçekten.
Özellikle ben M5 hakikaten çok büyük heyecan verici telefon olmuş. Hakkını verelim ve Sony'yi tebrik edelim. Fiyata gelecek olursak eğer her iki telefon da bu ayın ortalarına doğru gelişmekte olan ülkelerde piyasaya çıkacak ki Türkiye'de gelişmekte olan ülkeler sınıfına sokarsak eğer ülkemizde de biz bu telefonları bu ay içerisinde görebiliriz. C5 ile ilgili çok fiyat telaffuzu yok ama M5'in 400 doların biraz altında olacağı söyleniyor. Yani 370-380 dolar civarında olacağı söyleniyor. Direkt doları kurdan çevirdiğiniz zaman işte 2.7'den alırsak eğer 400 dolardan hesaplarsak 1000 lira civarına falan denk gelir diye tahmin ediyorum
Türkiye'de
herhalde.
Türkiye'de 1500 lira falan oluyor herhalde.
1500 olsa zaten yine müthiş bir telefon
evet,
olur.
Güzel telefonu da özellik olarak. Hani 1500 lira fiyata baktığımızda da rakibi ne olur Türkiye'de? Paralel ithalattan G3, G4 olur herhalde.
G4 olmaz da G3 olur.
Evet, onun dışında da öyle bir rakibi de olmayacak.
Kendi kulvarında Xperia Z2 bunun fiyatına yakın bir fiyatlandırma ile şu an bulunabilecek.
Z2'ye göre daha iyi bir telefon diyebilirim buna ben.
Aynen, mesela yine benzer fiyat aralığında Galaxy S5'ler bulunabiliyor baktığınız zaman. Ama şimdi bu telefon su geçirmez bir telefon. Helio X10 güçlü bir platform. 3 GB RAM var.
Kamerası merak ediyoruz.
Kamerası özellikle ön kameradan kamera, zaten evet. Bayağı prim yapan bir telefon. Hani toplamda baktığınız zaman gerçekten C5 evet, kamerası da dikkat çeken bir telefon. Çerçevesi ince vesaire ama M5 gerçekten de bir süper telefonu orta segmente getiren bir model olmuş. Ama her iki telefonun da, şimdi yavaş yavaş o konuya da girmek lazım, Android 5.0 ile gelmesi yadırganabilecek bir durum özellikle şu an itibariyle. Çünkü 5.1.1 güncellemesini alan aylar önce çıkmış pek çok telefon varken hani Ağustos'un ortasına piyasaya girecek bir telefonun bana kalırsa en güncel Android yazılımının üzerine taşıması gerekiyor.
Evet, hani bir örnekleme gerekirse Galaxy S4 biliyoruz.
Yazılım güncellemesi
Android
aldı.
Android 5.0 aldı. Yani sen Galaxy S4 ile aynı yazılım sürümünü kullanan bir telefonu 2015'in Ağustos ayında lanse etmiş oluyorsun. Orası garip sadece.
Orası da şundan dolayı olabilir. Hoş, hani 5.1.1 konusundaki çalışmalarını açıkladılar ama MediaTek'in işte yazılım tarafındaki handikapı belki burada
olabilir
bir adım geri
ama
olabilir.
MediaTek işlemci kullanan 5.1.1 sürümlü telefonlar var. Android sürümüne sahip telefonlar. Yani o tarafta ben MediaTek'in de 5.1.1'de sürücü problemi yarattığını düşünmüyorum ya da...
İşte orada hani yani akılda gelen tek problemi. Neden o. Çünkü Sony'ye baktığında Sony cihazlarına 5.1.1 güncellemesi verdi. Evet. Qualcomm tabanlı cihazlar. Hani burada acaba MediaTek sürecini... Ne kadar zaman sonra karar verdiler, adaptasyon sürecinde nasıl bir durum oldu bilmiyoruz ama muhtemelen 5.1.1 alır diye
alacaktır,
tahmin ediyorum.
Alacaktır, mutlaka alacaktır. Sony'nin güncelleme konusunda düştüğünü aslında kullanıcıları ispatladığı bir
son
gerçek.
Son dönemdeki en hızlı firmalardan bir tanesi. Hani MediaTek'i biz hep eleştiriyoruz ya, kaynak kodu vermiyor, yazılım güncellemeleri sıkıntılı diye. Bu sıkıntı yaşayabilecek firma varsa Sony'dir diye tahmin ediyorum. Çünkü zaten büyük ölçekli firmalarda da şu an bir Sony bir HTC var yaygın olarak MediaTek kullanmaya başlayan. Hoş, HTC zaten... Böylesi üst seviye cihazlar henüz MediaTek'i dahil etmiş değil ama Qualcomm böyle giderse biz MediaTek'i böyle güzel cihazlarda herhalde daha fazla ve hızlı şekilde görmeye başlarız.
M5 gerçekten çok anası olmuş. Sony'yi tebrik etmek lazım. Yavaş yavaş kırıyorlar aslında o üstlerinde. Böyle onların bir şey vardı. Çok düz gidiyorlardı. Bir alt gözlüğü takılıydı. Düz gideceğiz. Bizim sadece bizim istediğimiz olacak. Kullanıcı çok dinlemeyeceğiz diyorlardı ama bu kullanıcı dinlemeye başladıklarında bir göstergesi.
Şimdi onlar tabii yeniden yapılanlar, yönetim de değişti. Sony Mobile tarafında bir sürü şey değişti. Geçen sene biz Mobil Dünya Kongresi'ndeyken işte ya da IFA fuarındayken Sony yetkililerine sorduğumuz soru mobilden çıkacak mısınız, çıkmayacak mısınız? Şimdi bu telefonlara bakıyorum zaten çıkmasınlar. Yani hakikaten piyasanın böyle cihazlara ihtiyacı var.
İhtiyacı var. Rekabeti arttırırlar. Tabii ki kullanıcının tepkisi her şeyi belirleyecek. İşin kötüsü Sony için kötü bir durum bence bu. İşlerin yavaşladığı, tüm dünyada böyle bir durgunluğa gidildiği, evet, genel olarak telefon satışlarının hızla düştüğü bir dönemde firma güzel işler yapmaya başladı.
Yani öyle tuhaf bir duruma girdi ki işte Samsung'un finansal raporuna bakıyorsun, S6'nın istediğini bulamamış. S6'a baktığın zaman hani üst seviyenin
dolu bir telefon.
En başarılı telefonlarından bir tanesi. LG'nin rakamlarına bakıyorum, 14 milyon telefon satmış, telefon başına 1.2 sent operasyonel kardan bahsediyor. Yani burada zaten karlılığın %90'ı Apple'a doğru giderken hakikaten böylesi güzel telefonlar. Ki şunu düşünmek lazım esasında. Sony bu telefonları 1,5 yıl önce piyasaya sürmeye başlasaydı bugün hani Sony için şunu söylerdik. Acaba hani seneye nasıl bir telefon çıkaracaklar gibi bir durum olurdu ama en azından silkelendiklerini göstermeler açısından güzel. Bu M5 hakikaten bu senenin belki flash telefonlarından birisi olabilir fiyatı diye ayarlanırsa.
Evet, bundan sonra Sony'nin yapabileceği belki de en büyük hamle Japonların hepsini bir araya gelip belki de yapması
Voltron'u
gereken
kuracak,
bir şey.
Voltron'u kuracak değil mi?
Voltron'u kurup kendi işlemcilerini yapmak herdi. Bundan sonra aslında bizi en çok şaşırtacak gelişmeden bir tanesi de olur.
Şimdi Çin onu istiyor mesela. Çin'de biz geçen mobilitede de konuştuk. Diyor ki mesela Çin hükümeti Allwinner ve Rockchip birleşsin. Güney Kore'ye rakip işlemciler yapmaya başlasın. Şimdi Sony'ye bakıyorsun PlayStation 3'te 10 mühendisin 9'unu çözemediği kadar karmasiksel işlemci yapabilen bir firmasın. Mobil onun için çocuk oyuncağı kalır esasında baktığın zaman. Hazır tasarım al, özelleştir gibisinden. Ama öyle zannediyorum ki dediğin gibi olursa eğer Japonlar bir yere gelip bakıyorsun işte Fujitsu vesaire bunların hepsi işlemci konusunda uzman firmalar.
Toshiba,
yani.
Toshiba şimdi Toshiba, çok deneyimli firmalar yani.
Bakıyorsun NAND üretimde uzmanlar hani Samsung UFS kullanım diyor. Sende zaten senin Toshiba'n var. SanDisk'le beraber yüksek performanslı çipler yapabilen. Belki de zaten onların arka planda hazırlıklarını yapıyorlardı. Kimse
İnşallah
bilemez ama.
İnşallah onu da görürüz. Rekabet artsın. Kullanıcı güzel telefonları ucuza kullansın istiyoruz. Evet, Sony'nin telefonları hakkında söyleyebileceklerimiz bunlardı.
Bir anket koyalım istersen videonun altında. Hangisi
daha çok ilginizi çekti.
İlginizi çekti gibisinden. M5 evet. mi C5 mi gibi. Anket sonucunda da zaten
siz ulaşabilirsiniz. Bir de onun sonraki videolarımızda değerlendiririz mobilitede olmadı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.